Ayrım 25. Stepan Çikolova Köyü. Dostoyevski. Sayfa 276. Roman bitti. Sevgililer birleştiler. Foma Fomiç evlerinde onlar için bir iyilik piri, meleği halini aldı. Bu konuda pek çok ve isabetli açıklamalar verilebilir. Ama doğrusu bütün bu açıklamalar şimdi gereksizdir. Bana kalırsa bu böyledir. Açıklamalarda bulunmak yerine hikayemin bütün kahramanlarının hayatına dair birkaç söz söylemekle yetineceğim. Bilindiği gibi hiçbir roman bunsuz bitirilmez. Bunların eklenmesi usuldendir. İhya edilen çiftin evlenmesi yazdığım olaylardan 6 hafta sonra olmuştu. Her şey sessiz, aile arasında, fazla debdebeden uzak, az misafir arasında geçti. Ben Nastenka'nın, Mizinçikov'da dayımın sadıcı olduk. Bununla beraber birkaç misafir de vardı. Ama en çok önem verilen, en gözde şahıs pek tabii Foma Fomiç'ti. Herkes etrafında pervane gibi dönüyor, onu el üstünde tutuyordu. Ama bir aralık nasılsa kaza ara sofrada bir kere şampanya sunulurken Foma Fomiç unutuldu. Derhal sistemlerle, feryatlarla, bağırmalarla dolu bir mesele çıktı. Foma odasına kaçtı, içeriden kilitledi. Küçümsenmiş olduğunu, aileye yeni adamlar girince kendisinin çöp tenekesine atılacak bir süprüntü olarak görüldüğünü aykırdı durdu. Dayım üzüldü, Nastenka ağlıyordu. General karısı her zamanki gibi sancılara tutuldu. Düğün ziyafeti cenaze alayına döndü. Zavallı dayımla Nastenka'nın alınlarına veli nimetleri Foma Fomiç'le tam 7 sene böyle bir hayat sürmek yazılmıştı. Foma Fomiç ölünceye kadar, geçen yıl öldü, somurttu, nazlandı, kızarak kavgalar çıkardı durdu. Ama ihya edilenlerin ona karşı duydukları saygı bu yüzden azalmak şöyle dursun, günden güne şımarıklığıyla aynı ölçüde arttı. Yegor İliç ile Nastenka son derece mutluydular, saadetlerini kaybetmekten korkuyorlardı. Tanrı'nın cömertlik ettiğini, inayetine layık olmadıklarını, ileride bu saadeti cefayla, çileyle ödeyeceklerini sanıyorlardı. Söylemeye lüzum yok ki Foma Fomiç bu boynu bükük aile içinde istediği gibi hüküm sürüyordu. Neler neler yapmadı o 7 sene içinde. Her şeyi kanıksamış, işsiz güçsüz olduğu halde Lucullus vari aklın almayacağı türlü türlü şımarıklıklar icat etti. Dipnot, Lucullus, ziyafet sofralarının zenginliğiyle meşhur Romalı bir soylu. Dayımın evlenmesinden 3 yıl sonra büyük annem öldü. Öksüz kalan Foma kederden şaşkına dönmüştü. Dayımın evinde şimdi bile o zamanki halini dehşetle anlatıyorlar. Mezar kapatılırken içine atılmak istiyor, onu da birlikte gömmeleri için bağırıyormuş. Tam bir ay eline ne bıçak ne de çatal verebilmişler. Bir keresinde 4 kişi ağzını zorla açarak içinden bir iğne çıkarmışlar. Bu mücadeleye şahit olan bir yabancı, Foma Fomiç'in kurtulmaya çabalarken iğneyi bir kere de yutabileceği halde bunu yapmadığını söylemişti. Ama bu ihtimali hepsi açık bir nefretle dinledikten sonra bunu ortaya atanı katı yüreklilikle, terbiyesizlikle suçladılar. Yalnız Nastenka sesini çıkarmadı, hafifçe gülümsedi. Dayım bunun üzerine ona adeta endişeyle baktı. Şunu söylemek gerekir ki Foma dayımın evinde eskisi gibi naz, şımarıklık ediyordu. Ama dayıma karşı eski küstahlıkları, arsızlıkları kalmamıştı artık. Foma sızlanıyordu, ağlıyordu, sitem ediyor, suçlamada bulunuyordu. Bununla beraber eskisi gibi kavga etmiyordu. Artık ekselans sahnesine benzer sahneler tekrarlanmıyordu. Bunu galiba Nastenka sağlamıştı. O belli etmeden Foma'yı bazı konularda uyuşmak, bazı şeylere boyun eğmek zorunda bırakmıştı. Kocasının küçümsendiğini görmek istemiyordu. Bu isteğinde başarılı da olmuştu. Foma Nastenka'nın onu aşağı yukarı anladığını açıkça görüyordu. Aşağı yukarı diyorum çünkü Nastenka da Foma Fomiç'in gözünün içine bakıyordu. O da kocası akıl hocasını heyecanla överken hemen canla başla ona katılıyordu. Öte yandan Nastenka'nın altın kalbinin bütün eski acıları unuttuğundan ve onu dayımla birleştiren Foma'yı tam olarak affettiğinden eminim. Bundan başa galiba o da cefakar eski soytarının çok üstüne varmayı doğru bulmuyor, tam tersine dayımın onun kalbinin tedavisi için çalışmak gerektiği düşüncesine bütün içtenliğiyle hak veriyordu. Zavallı Nastenka kendi de hakaret görmüşlerdendi, o da ıstırap çekmişti, çektiklerini de unutamıyordu. Bir ay sonra Foma uslandı, tatlı dilli, sessiz bir adam oldu. Lakin bir yandan üzerine bambaşka, hiç beklenmedik haller gelmeye başlamıştı. Foma sık sık herkesi son derece korkutan, hipnoz gibi bir uykuya dalıyordu. Mesela konuşurken yahut gülerken birdenbire taş kesiliyordu. Hem de bir an önceki halini muhafaza ederek. Gülüyorsa dudaklarında gülümsemesi kaybolmuyor, elinde çatal falan varsa eli öylece kalıyordu. Elbette sonra eli iniyordu ama Foma Fomiç bunu ne hissediyor ne de elinin nasıl indiğini hatırlayabiliyordu. Oturduğu yerde bakıyor, gözlerini kırpıyor ama konuşmuyor, duymuyor ve hiçbir şey anlamıyordu. Bu halin bazen bir saat sürdüğü oluyordu. Şüphesiz ki bütün ev halkı korkudan ölecek gibi oluyordu. Soluk almaktan çekiniyor, parmak uçlarına basarak yürüyorlar, ağlaşıyorlardı. Nihayet Foma dehşetli bir halsizlik duyarak uyanıyordu. Bütün bu zaman süresince hiçbir şey görmediğini, duymadığını iddia ediyordu. Bir adamın sırf baksanıza duyguların bile sizinkinden başka türlü diyebilmesi için bu kadar nazlanması, edalar takınması, saatlerce isteyerek böyle bir işkenceye katlanması inanılacak şey değildir. Sonunda Foma Fomiç her saat gördüğü hakaret, saygısızlık yüzünden dayıma beddua ederek Bay Bahçeyev'in evine taşındı. Stepan Alekseyeviç Bahçeyev dayım evlendikten sonra Foma Fomiç'le çok kere kavga etmişse de her seferinde özür dilemişti. Ama bu defa işe pek coşkunlukla girişti. Foma'yı büyük bir coşkunlukla karşıladı, tıka basa karnını doyurdu, hemen dayımla resmen bozuşmaya, hatta hakkında dava açmaya karar verdi. Dayımın Bahçeyev'le üzerinde anlaşamadıkları bir arsası vardı. Gerçi bu yüzden kavga ettikleri yoktu. Çünkü dayım hiçbir hak iddiasına kalkışmadan bu arsayı Stepan Alekseyeviç'e bırakmıştı. Bay Bahçeyev bir şey söylemeden arabasını hazırlattı, acele acele şehre gitti. Orada bir dilekçe yazdırdı. Mahkemeden bu arsanın kanun yolundan ona devredilmesini, zarar ziyanın ödenmesini ve zorbalıkla malını gasp eden kimsenin cezalandırılmasını istiyordu. Foma ise ertesi gün Bay Bahçeyev'in evinde canı sıkılınca ayağına gelen dayımı affetti, yine Stepan Çikova'ya döndü. Şehirden eve döndüğü zaman Foma'yı bulamayınca Bay Bahçeyev'in hiddeti pek dehşetli olmuştu. Ama 3 gün sonra o da suçlu suçlu Stepan Çikova'ya geldi. Ağlayarak dayımdan af diledi, davasını geri aldı. Dayım onu hemen o gün Foma Fomiç'le barıştırdı. Stepan Alekseyeviç yine Foma'nın arkasından bir fino gibi dolaşmaya, her sözünden sonra "Akıllı adamsın Foma, okumuş adamsın Foma" diye tekrarlamaya başladı. Foma Fomiç bugün general karısının yanındaki mezarında yatıyor. Kabrin üstüne beyaz mermerden muhteşem bir taş konulmuştur. Üzeri acıklı ifbarelerle ölene övgülerle doludur. Yegor İliç ile Nastenka bazen gezinti dönüşlerinde kilise bahçesine, içlerinde derin bir saygıyla Foma'nın ziyaretine gidiyorlar. Şimdi bile ayrı bir sevgi duymaksızın bahsedemiyorlar ondan. Söylediği her sözü, yediklerini, sevdiği şeyleri hatırlıyorlar. Eşyaları değerli mücevherler gibi saklanıyor. Dayımla Nastya tek başlarına kalınca birbirlerine daha çok bağlandılar. Yalnız Tanrı onlara çocuk vermedi. Buna ikisi de son derece üzülüyorlardı. Ama isyan etmekten korkuyorlardı. Sashenka gayet iyi bir gençle evleneli çok oldu. İlyusha Moskova'da okuyor. Böylece dayımla Nastenka tam anlamıyla baş başa oturuyor, birbirlerine dayanıyorlar. Birbirlerine gösterdikleri özen adeta hastalıklı bir hal almıştır. Nastenka vaktini dua etmekle geçiriyor. Öyle sanıyorum ki biri ölecek olursa öteki sonsuz bir hafta bile yaşayamayacaktır. Dilerim ikisi de çok yaşar. Evlerine gelen misafirleri çok iyi karşılıyorlar. Evlerinde ne varsa hepsini yoksullarla paylaşmaya hazırlar. Nastenka azizlerin hayatını okumaya bayılıyor. Ufak tefek iyilikler yapmanın yeterli olmadığını iddia etmektedir. Varını yoğunu yoksullara dağıtarak insan yoksulluk içinde mutlu olmalıymış. Ortada İlyusha ile Sashenka olmasaydı dayım bunu çoktan yapardı. Zaten o her konuda karısına uyar. Praskovya İlyinichna onlarla birlikte oturuyor. Seve seve her istediklerini yapmaya koşuyor. Evin idaresine bakan da o. Dayımın evlenmesinden kısa bir zaman sonra Bay Bahçeyev onu istemişti. Ama kesin bir ret cevabıyla karşılaştı. Bundan Praskovya İlyinişna'nın manastıra gideceği sonucu çıkarıldıysa da böyle bir şey olmadı. Praskovya İlyinişna'nın özelliklerinden biri de sevdiklerinin önünde kendini değersizleştirmek, onların gözlerinin içine bakmak, her isteklerine boyun eğmek, onlara hizmet etmekti. Annesinin yani general karısının ölümünden sonra ağabeyinden ayrılmayarak Nastenka'nın saadetine çalışmayı kendi için ödev bilmişti. İhtiyar Yejevikin hala sağ, son zamanlarda kızını daha sık ziyaret etmeye başladı. İlk sıralar kendisi ve ufaklığı, çocuklarından böyle bahsederdi, Stepan Çikova'dan temelli uzaklaşmışlardı. Dayımın çağırmaları para etmiyordu. Yejevikin gururlu olmaktan çok duygulu, vesveseli bir adamdı. İzzeti nefsine düşkünlüğünün doğurduğu vesvesecilik onda bazen ustalık halini alırdı. Onun gibi bir yoksulu zengin evine acıdıklarından kabul edeceklerini, kendisini arsız, sırnaşık bulacaklarını düşündükçe fena halde üzülürdü. Zaman olur ki Nastenka'nın yardımını bile kabul etmez, buna yalnız çok gerekli ihtiyaçları olduğu zaman çaresiz boyun eğerdi. Hele dayımdan katiyen bir şey almazdı. Nastenka vaktiyle bahçede konuştuğumuz gün babasının onun hatırı için soytarılık ettiğini söylemekle yanılmamıştı. Gerçekten Yejevikin kızını evlendirmeye can atıyordu. Ama soytarılık etme hevesi birikmiş hıncını def etme ihtiyacıyla içinden geliyordu. Şununla bununla alay etmek, ona buna dil dökmek onun damarlarına işlemiş bir ihtiyaçtı. Bir yandan kendini en adi, en alçak bir dalkavuk müsveddesi gibi gösterirken, öte yandan bunu sadece gösteriş olarak yaptığını belirtirdi. Yaltaklanması ne derece aşağılık bayağı ise alayları da o ölçüde açık zehirliydi. Çocukları Moskova ve Petersburg'un en iyi okullarına yerleştirildi. Ama bu da ancak Nastenka'nın onu bu işi kendi hesabına, yani Tatyana Ivanovna'nın hediye ettiği 30 bin rubleden yaptığına inandırdıktan sonra olabildi. Dayımlar aslında hiçbir zaman Tatyana Ivanovna'dan bu 30 bini almış değillerdi. Ama kızcağızın üzülerek kırılmaması için ailenin karşılaşacağı müşkül durumda ona başvurmaya söz verdiler. Başvurdular da gösteriş olsun diye. İki kere büyüyecek paralar çektiler. Ama Tatyana Ivanovna 3 sene önce öldüğü zaman Nastya 30 bin rublesini yine aldı. Zavallı Tatyana Ivanovna'nın ölümü pek ansızın oldu. Bütün aile civar komşulardan birinin balosuna gitmeye hazırlanıyordu. Tatyana Ivanovna balo elbisesini giymiş, başına zarif beyaz güllerden bir çelenk takmış beklerken birden üzerine bir fenalık geliyor, koltuğa yığılıyor, ölüveriyor. Başındaki bu çelenk de gömülüyor. Nastya derin bir keder içindeydi. Tatyana Ivanovna'yı evde el üstünde tutar, ona bir çocuk gibi bakardı. Bıraktığı vasiyetname okunduğu zaman sağduyusu herkesi hayrete düşürdü. Nastenka'nın 30 bininden arta kalan 300 bin kadar kağıt parayı öksüz kız çocukların öğrenimi ve okuldan sonra yardım görmeleri için bırakmıştı. Tatyana Ivanovna'nın öldüğü sene Matmazel Perepelitsina evlendi. General karısının ölümünden sonra Tatyana Ivanovna'nın gönlünü kazanmak ümidiyle dayımlarda kalmıştı. Tam o sırada da Tatyana Ivanovna kaçırıldığı zaman Obnoskin ve annesiyle aramızda şu bilindik meselenin çıktığı Mişino köyünün sahibi olan memur karısını kaybetmişti. Memur Pinti'nin biriydi. İlk karısından 6 çocuğu vardı. Perepelitsina'yı paralı sandığı için görücü yolladı. O da hemen razı oldu. Lakin Perepelitsina yoksul mu yoksuldu. Varı yoğu Nastenka'nın düğünde hediye olarak verdiği 300 gümüştü. Karı koca şimdilik sabahtan akşama kadar birbirlerini yemekle meşguller. Kadın üvey çocuklarını saçlarından çekip dayak atıyormuş. Rivayetlere göre kocasının da suratını tırmalıyor, boyuna yarbay kızı olduğunu söyleyip duruyormuş. Mizinçikov da işini yoluna koydu. Pek akıllı hareket ederek Tatyana Ivanovna'ya bel bağlamaktan vazgeçmişti. Yavaş yavaş ziraat işlerini öğrenmeye başladı. Dayım onu Stepan Çikova'dan 80 verst ötede oturan 3000 serf sahibi zengin bir konta salık vermişti. Kont malikanesine arada bir gelirdi. Hem Mizinçikov'u kabiliyetli bir genç gördüğü için hem de dayımın tavsiyesini göz önünde tutarak ona kovduğu eski Alman kahyasının yerini verdi. Eski kahya Almanların o çok meşhur dürüstlüklerine rağmen kontu kaz gibi yoluyordu. 5 sene sonra kontun malikanesi tanınmayacak hale geldi. Köylüler zenginleşti. Eskiden alınmasına imkan olmayan bazı tarım aletleri getirildi. Gelir aşağı yukarı iki kat arttı. Kısacası kontun malikanesinin yeni idare müdürü kendini iyiden iyiye gösterdi. İdare işlerine olan yeteneğiyle bütün çevrede ün saldı. Ancak tam 5 yıl sonra Mizinçikov ne ricalara ne de maaşının arttırılacağı vaatlerine kulak asmadan kontu hayret ve üzüntü içinde bırakarak işinden ayrıldı. Kont önce kahyasının komşu çiftlik sahipleri tarafından hatta belki de başka bir ilden ayartıldığını sandı. Ama işten çekilmesinden 2 ay sonra Ivan Ivanovich Mizinçikov ipliğini pazarda satmış eski bir hüsar dostundan 100 kölesi olan mükemmel bir çiftlik alınca herkes hayretten parmak ısırdı. Mizinçikov bu 100 köleyi hemen ipotek etti. Bir yıl sonra bunlardan başka civarda 60 kölelik bir yere daha sahipti. Artık o da bir mülk sahibidir. Hem de idaresi gayet mükemmel. Herkes Mizinçikov'un paraları nereden bulduğuna şaşıyor. Bazı kimseler de baş sallamakla yetiniyorlar. Ama Ivan Ivanoviç'in kalbi tamamıyla rahat. Hareketlerini tamamıyla haklı görüyor. Moskova'dan kız kardeşini getirdi. Hani şu vaktiyle Stepan Çikova'ya gelirken kundura alması için son 3 rublesini ona veren kız kardeşini. Kız kardeşi ilk gençliğini geçirmiş, sessiz, şefkatli, okumuş ama çok da hırpalanmış bir kızcağızdı. O vakte kadar Moskova'da himayesinde bulunduğu bayana ne divelik ediyormuş. Kardeşine tapıyor, evini idare ediyor, her isteğini emir biliyor, kendini de bahtiyar sayıyor. Kardeşi ona pek yüz vermiyor, biraz sıkı tutuyor ama kızcağız bunun farkında bile değil. Stepan Çikova da onu pek sevdiler. Söylendiğine göre Bay Bahçeyev ona karşı ilgi duymaktaymış, isteyecekmiş ama reddedileceğinden korkuyormuş. Bununla beraber Bay Bahçeyev'den başka zaman başka bir hikayede daha etraflı olarak bahsetmeyi ümit etmekteyiz. Galiba kahramanlarımızın hepsi bu kadar. Ha, unuttum. Gavrila çok ihtiyarladı ve Fransızca konuşmayı büsbütün unuttu. Falaley de mükemmel bir arabacı oldu. Zavallı Vidopliyasov ise epey oldu tımarhaneyi boyladı. Orada da ölmüş galiba. Bugünlerde Stepan Çikova'ya gidince dayımdan hemen ona dair haber alacağım. Kitabın sonu 20 Kasım 2018 Sayfa 284